Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu hafta yine çok özel bir konuğumuz var. Sayın Orhan Veli Özbayrak, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon ve orkestra şefi ana sanat dalı öğretim görevlisi. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Bugün sizinle birlikte çok değerli hocamız, rahmetli Sayın Nevit Kodallı'yı konuşacağız. Onur verdiniz.
Çok teşekkürler, sağ olun. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Evet, Nevit Kodallı kimdir elbette biliyoruz. Besteci, kompozitör, müzik eğitmeni, çok değerli bir sanatçımız. Sizinle başlayalım. Dinleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Öncelikle kendinizden bahseder misiniz efendim?
Evet, ben 89 Ankara doğumlu bir besteciyim diyeyim. Hem de Ankara Devlet Konservatuarı'nda dediğiniz gibi öğretim görevlisiyim. Lise eğitimimi yine konservatuarda aldım, kompozisyon bölümünde. Sonra evet, Avusturya'ya gittim, Graz'a. Orada kompozisyon ve müzik teorisi dalında mezun oldum. Şimdi yine yurda döndüm. Konservatuarda hem yüksek lisans, yani lisansüstü çalışmalarıma devam ederken aynı zamanda da öğretim görevliliğini sürdürüyorum.
Çok güzel. Sizin de okulda çok değerli çalışmalarınız var. Değil mi? Hoca olmak zor bir şey olsa gerek.
Yani aslında oldukça yorucu bir iş ama evet, sevmeden zaten yapılması imkansız olan bir durum.
Çok kutsal.
Dolayısıyla sevince de iş aslında güzel gözüküyor. Evet. Yani yorucu olmasından da hiç şikayetim yok. Çünkü yorucu olsun varsın. Yani hiçbir şey olmamasındansa yorucu olması insana bir şey katan bir
durum. Bu kadar çalışmanın arasında üretmeye devam ediyor musunuz efendim?
Evet, aslında şu an yazmakta olduğum bir mezzo soprano ve piyano için Bülent Ecevit'in bir şiiri.
Aa, çok güzel.
Var. Yasa şiiri. İstanbul'da iki arkadaşım bekliyorlar bitirmemi.
Çok
onu
güzel.
Bitir bitirmez yollayacağım. Evet. Bir de bir bale müziği var. Bizim okulun bale bölümüyle beraber yürüttüğümüz bir proje.
Evet.
Doktora öğrencisi Ayça Narlı'nın koreografisini yapacağı, benim de müziklerini yazacağım bir proje. Şu an güncel olarak o var. Bir de önümüzdeki dönem belki bir yaylı kuartete artık son olarak girişme düşüncem var.
Ben de isterim bir tane klarnet için.
Tamam, seve seve hocam.
Ben de çalarım.
Ben de isterim bir soprano için.
Ne olmasın? Siparişlerimizi verelim.
Çok güzel, dinleyicilerimiz de sizi tanımış oldular. Daha ilerleyen zamanlarda yine devam edecekler tanımaya diğer programlarımızda. Evet, bu programı Nevit Kodallı, Sayın Nevit Kodallı anısına yapmak istedik. Bizi kırmadınız, geldiniz. Şimdi onun hayatını dinleyicilerimize ve müziğini, eserlerini dinleyicilerimize tanıtmakla başlayalım. Evet, Nevit Kodallı kimdir? Küçücük bir başlangıçla buyurun efendim.
Nevit Kodallı aslında 1924'te Mersin'in küçük bir mahallesinde doğmuş olan ama Cumhuriyet'in nimetleriyle ve faydalarıyla oradan Paris'e uzanan, oldukça ilgi çekici bir hayatı oluşturmuş olan, sonrasında yurda dönüp hem hocalık hizmetinde bulunmuş hem de bütün hayatı boyunca oldukça üretken, verimli bir bestecilik yaşamı geçirmiş olan bir isim. Evet. Bu açıdan önemli ve bence Nevit Kodallı kuşağının en önemli tarafı, Nevit Hoca ile beraber tabii burada Bülent Areli ve İlhan Usmanbaşı da belki anmak gerekir.
Şöyle bir şey diyebilir miyiz bu kuşak deyince? Cumhuriyet'in ilk kuşağı olarak Türk beşlerini sayıyoruz.
Aynen öyle.
Pek onlar kendilerini Türk beşleri denmesini sevmiyorlar ama
kösemi halim bir isim.
Nevit Hoca ve kuşağını da ikinci kuşak diyebilir miyiz size?
Aslında çok rahatlıkla diyebiliriz. Çünkü zaten Nevit Bey'in de Evin İlyasoğlu'nun bu yazmış olduğu kitapta, biraz sonra belki onu da ismini veririz dinleyicilere, ilgilenenler okuması için. Orada Nevit Hoca'nın zaten kendi kuşağını tanımlaması aynen böyle. Yani birinci kuşağı, Türk beşlerini izleyen kuşak olarak tanımlıyor. Bu önemli bir nokta ve aynı zamanda önemli noktanın da şöyle bir gerekçesi var. Çünkü ikinci kuşak artık dünyaya açılmaya başlayan kuşak. birinci kuşakta, yani Türk beşleri olarak isimlendirdiğimiz kuşakta elbette arada stil farkları var, yaklaşım farkları var ama çok da birbirlerinden uzak değiller. Yani daha çok hepsi folklorik olarak yani Türk halk müziğini temel alan ya da kimi zaman Türk sanat müziğini temel alan çalışmalarda bulunuyorlar. Ama ikinci kuşak, yani Nevit Kodallı, İlhan Osmanbaş ve Bülent Arer gibi aslında çok farklı noktalara gitmiş üç kişinin aynı sınıfta bulunduğunu görüyoruz aslında. Bu açıdan ikinci kuşak çok önemli. Ve şöyle bir nokta da var. Birinci kuşağın önünde hiçbir örnek yoktu aslında. Türk beşlerinin önünde. Evet. Ama ikinci kuşağın önünde Türk beşleri gibi bir örnek vardı. Ve oradan feyz alarak kendilerini daha yukarı taşıma amacını gütmekteydiler. Nevit Hoca da bunların önde gelen temsilcilerinden biri olmuş oluyor aslında bu sayede diye düşünüyorum.
Nevit Hoca'nın aynı zamanda Profesör Ünvan da var. Ama o zaten başlı başına Nevit Kodallı.
Aynen öyle. Evet, besteciliğiyle, hocalığıyla, orkestra şefliğiyle.
Ben opera bölümünde okurken benim de hocam da bir dönem. O yüzden çok onur duyuyorum şu anda.
Evet, ne mutlu ki biz bu isimlere yetiştik. Bunlarla tanışmak, görüşmek, okulun koridorlarında bile karşılaşmak çok...
onlarla aynı havayı tatmak,
Evet, değil mi? Çok, koklamak. Çok başka bir şey. Çok farklı bir besleme oluyor.
Mutlaka.
Yani,
yani ben de aslında Nevit Hoca'yı hayattayken kendisi bir kere canlı görme fırsatına sahip oldum. O da yanlış hatırlamıyorsam 2008-2009'da Necil Kazım Akses'in doğumunun 100. yıl dönümü sebebiyle yine Ankara Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleştirilen bir konferans oldu. Oraya konuşmacı olarak katılmıştı Nevit Hoca. Orkestra salonunda hem Necil Hoca ile olan anılarını anlatmıştı hem de biraz müziğe bakışını anlattığını hatırlıyorum. Yani çağdaş müzik nereden başlar? İşte niye Mussorgsky'den başlar? Niye bir sergiden, tablodan başlar? Bununla ilgili görüşlerini anlattığını hatırlıyorum. Dolayısıyla öyle bir şansa da sahip oldum diyebilirim. Ne güzel.
Ne güzel.
Buraya hemen bir virgül koyup hocadan bir müzik örneği verelim mi? Hocanın eserlerinden. Telli Turna eseri var. Bu iki bölümlü. Önce bir tanesini isterseniz, daha sonra da yine bir virgül verdiğimizde ikincisini.
Tamam.
Gürer Aykal yönetiminde Borusan Filarmoni seslendiriyor. Telli Turna, Nevit Hocamızın eseri, dinliyoruz efendim. Nurlar içinde, ışıklar içinde uyusun hocamız.
Yeni açan radyolarını, yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar buradan duyuru yapmak istiyorum. Nevit Godallı'yı anmak için stüdyomuzda Orhan Veli Özbayrak, Sayın Orhan Veli Özbayrak bulunmakta. Ve kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi. Tekrar Nevit Godallı'nın hayat hikayesini anlatmaya ve konuşmaya devam edelim kaldığımız yerden.
Şöyle bir ilginç durumdan bahsetmiştim aslında Mersin'in küçük bir yani mahallesinden çıkan bir isim olduğunda ve aslında benim hani okuduğum ve bildiğim kadarıyla ailesinde pek hani müzisyen olan birisi yok. Babası Ziraat Bankası'nın Mersin Şube Müdürü, annesi işte Girit göçmeni bir ev hanımı, kardeşlerinin de birebir müzikle ilgisi olduğu konusunda yani bir şey hatırlamıyorum sanıyorum değiller. Ama büyük bir abi var Hayri Koray isminde.
Öğretmeni de o bildiğim
evet,
kadarıyla
ilk öğretmeni yani? O. O aslında oldukça yetenekli birisi olarak anlatıyor Nevit Bey kendi konuşmalarında. İşte keman sanıyorum biraz çalıyor. Başka enstrümanlar da çalıyor. Ve Nevit Godallı'nın da müziğe karşı bir kabiliyeti olduğunu görüyor. Ona işte mandolin alıyor böyle yaklaşık 10 yaşında falan. Hatta o dönem Mersin Halk Evi'nde ilk konserimi verdim diyor Nevit Hoca. Mandolinle birlikte ve mandolin içinde küçük eserler yazmaya böyle başlıyor, kendince karalıyor. Bunu gören Hayri abisi hemen elinden tutup onu Ankara'ya yollama kararı alıyor kendince. O da orada Merkez Bankası çalışıyor sanıyorum, Mersin Şubesi'nde öyle anlatmış. Fakat bu arada anne babaya tabii bu konuyu açamıyorlar çünkü nasıl riskli bir durum, nasıl söylenecek ve şöyle bir durum da var, kompozisyon eğitimi o zaman 9 yıl sürüyor. Annesi babası hem kompozisyon eğitiminden dolayı burun kıvıracaklar diye düşünüyor hem de 9 yıldan dolayı ve Ankara'ya yollayacaklar bir masraf hani bunu nasıl karşılayacağız diye. Fakat bütün masrafları Hayri abi ben karşılarım diyor, gidiş geliş masrafları, oradaki kalış masrafları, Ankara'da bilen birisi. Ve şöyle enteresan bir nokta var yani 1939'da yanlış hatırlamıyorsam Nevit Hoca'nın Ankara Devlet Konservatuvarı girişi.
Evet, 1939.
O zaman 36 yılında daha yeni açılmış bir okul.
Şimdi yani onu diyecektim. 3 yıllık bir konservatuvar
ve Mersin'deki bir kişinin o okuldan haberi var. O okula Avrupa'dan bir sürü değerli ismin geldi, işte Praetorius'un geldiğini mesela biliyor. Ve yönlendiriyor yani çok enteresan bir şey. Bu aslında Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından biri diye düşünüyorum. Yani halk evlerinin orada oluşması, halk evlerinde insanların yetişmesi, başka bir kültürü de beraber tanımış olmaları, dünyaya açılmaları ve böylece oradan çıkan insanların işte kardeşlerini konservatuvara yönlendirebiliyor olması gibi.
Her alanda enteresan. Olduğu gibi bizim tabii müzik alanımızda da Atatürk'ün bu engin ufkunun şeylerini görüyoruz.
Aynen.
Ürünlerini
burada görmüş oluyoruz.
Diğer alanlarda da keza aynen. Bu böyle. Yani sadece müzik alanında değil.
Yani çok enteresan. Mesela Nevit Bey şundan bahsediyor. Evin İlyasoğlu ile yaptığı röportajlarda, uzun röportajda ve kitaplaştırıldı bu. Benimle aynı mahalleden Nuri Abat çıktı diyor mesela, ressam.
Evet.
Türkiye'nin önemli ressamlarından biri. Ümit Yaşar Oğuzcan çıktı diyor.
İsimlere bak.
Ve evet. Özdemir İnce çıktı diyor.
Uf.
Yazar. Aynı mahalleden yani. Evet. Aslında bu çok önemli bir şey.
Evet. Çok.
Ve Türkiye'nin hani evet Mersin 19. yüzyılın sonunda liman kenti olan bir yerde. Elbette Türkiye'nin belli noktalarına göre daha gelişmiş bir yerde şüphesiz. Daha renkli bir kültürü vardı. Ama ne bir Ankara'ydı ne bir İstanbul'du o zaman ne de bir İzmir'di. Evet. Ama ona rağmen oradan aynı mahalleden 4 tane böyle isim çıkıyor ve Türkiye'de tanınır hale geliyor. Bu bence Cumhuriyet'in ve Atatürk derinlerinin bir başarısı. Kesinlikle bunu vurgulamakta fayda var.
Kesinlikle. Evet. Bu Mersin örneğinde şu anda bir vatında 4-5 tane isim saydık. Anadolu'nun tüm coğrafyasında, tüm illerinden bu
hangi
kadar
cevherler?
Sayabiliriz ve bunun nedeni de bu nimetlerdir. Bu büyük Atatürk'ün engin ufku sayesinde her alanda olduğu gibi müzik alanında da diğer alanlarda da açtığı bu olanaklar. Zaten bir mecra oluşturmazsanız nasıl ortaya çıkacak ki?
Evet.
Neyse sözümüzü yine bir virgül koyup yine bir müzik yapalım mı? Telli Turna'nın ikinci bölümünü dinleyelim mi? Sevgili hocamız Nurlar İçinde Yatsın Nevit Godallı hocamızın Telli Turna eserinin ikinci bölümünü yine Güler Aykal'ın yönetiminde Borusan Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz efendim. Thank you.
Evet, dedik ki Sayın Nevit Kodallı 1939 yılında konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümüne girdi. Evet, evet, kaldığımız yerden devam edelim.
Hatta çok renkli bir giriş sınavı hikayesi de var. Giriş sınavına işte Mersin'den atlayıp geliyor. Bir gün süren bir tren yolculuğundan sonra hemen işte Cebeci nerede diye soruyor. Gidiyor konservatuarı buluyor. Sınava götürüyorlar, sınav salonuna. Fakat o zaman daha 14-15 yaşında bir çocuk aslında Nevit Kodallı. Ve karşısında koca koca adamlar var sınav salonunda. İşte Praetorius, Hasan Ferit Anlar ve diğer hocalar, Necil Hoca. Girdiği zaman sınava Ernst Praetorius biraz böyle küçümseyici bir bakışla bakıyor. Sen diyor kompozisyonun ne olduğunu biliyor musun çocuk diye soruyor. Nevit Hoca da elbette yazdığım müzikler bile var. Hemen göstereyim isterseniz.
Muhteşem.
Evet, ondan sonra gösteriyor. Orada biraz bakıyorlar. Derken sanıyorum Alnar piyanonun başına geçiyor. İşte akorlar soruyor, ezgiler soruyor vesaire. En sonunda diyor ki Hasan Ferit Alnar Hoca. Yani diyelim ki sınavı kazandın. Peki diyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz 15 yaşında öğrenci alıyoruz kompozisyon bölümünde. Sen 14 yaşındasın diyor. Ve o zaman bütün hayalleri yıkılmış gibi oluyor aslında. Aynen. Fakat sonradan sanıyorum bu abisin, Hayri abinin iş araya girmesiyle işleri hallediyorlar bir şekilde. Oraya çok değinmemiş anlatılarında. Ama giriyor ve orada başlayan bir serüven. Necil Kazım Akses'le çalışmaya başlıyor ve bütün öğrenciliği zamanında da onunla çalışıyor.
Bu sözü geçen isimler tekrar sevgili dinleyicilerimize söz etmek defayda görüyorum. Türk Beşleri diye tabir ettiğimiz Cumhuriyet'in müzik devrimlerinin ilk beş yıldızı bestecilerimiz Türk Beşleri'nden birkaçtı.
Evet.
Hasan Ferit Alnar, Adnan Saygun,
Ulvi Cemal Erkin,
Cemal Reşit Rey ve
Hasan Ferit Alnar.
Hasan Ferit Alnar'ı saydım. Necil Kazım Akses.
Necil Kazım Akses. Hocayı unuttuk.
Evet, hocayı unuttuk.
ve bu arada hoca tabii bir askere gidip geliyor. İlk girdiği zaman Nevit hoca konservatuara. Ve dönüp geldiğinde şöyle bakıyor. Ya diyor ben bu kadar küçük adamla mı kompozisyon çalışacağım diyor. Kaç yaşında bu filan diyor. Ama sonra alışıyorlar ve oldukça disiplinli, çalışkan bir öğrenci olarak da yıldızı parlıyor okulda. Öyle gözüküyor.
Sonra bir de Paris'e gidiyor değil mi?
Evet, sonradan Paris'e de gidiyor ve Paris'te aslında çok hayatının renkli bir dönemi görüldüğü kadarıyla. Arthur Honegger isminde Fransız altılıları diye tabir ettiğimiz yine bu gruplardan biri müzik tarihinde. Onların bir üyesi, seçkin bir üyesi. Ve 20. yüzyılda aslında oratorio kantat bestelemeyi yeniden gündeme getiren ve Fransız aslında bestecileri arasında da en önemli senfonist belki, çünkü Debussy, Ravel'de pek senfoni göremiyoruz. Yani senfoni biraz çünkü Alman tarzı bir yazı stili ya da biçim diyeyim. Ama Honegger'de oldukça yani fazla sayıda senfoni vermiş olan bir isim ve onun hocalığını yapmış oluyor. Bu süre zarfında birçok isimle tanışıyor Nevit Bey. Aaron Copland'la tanışıyor, meşhur Amerikalı besteci. Bruno Maderna'yla tanışıyor yanlış hatırlamıyorsam, İtalyan bir besteci. Gerçi onunla Darmstadt'ta tanışıyordu galiba, bir festivale gidiyor. Ama Paris'te o dönemin bütün ünlü isimli Alfred Cortot'la tanışıyor. İşte bizim kitaplarını okuduğumuz Noel Gallon'la tanışıyor. George Dandelo'yla tanışıyor. Hepsi bunların hocaları da oluyor. Ve en önemlisi belki de 20. yüzyılda Paris'e gitmiş bütün isimlerin özgeçmişlerinde olan Nadia Boulanger ile tanışıyor.
Hibret'in
de hocası olan, Mithat Fenmen'in de hocası olan ve onun özel öğrencisi oluyor. Yani derslerini çağırıyor, dinlemesini istiyor ve bu dostlukları da sonra sürüyor. Ankara'ya döndükten sonra bile yazışmaları var Nadia Boulanger'de.
Şu isimlere bak yani,
bu kadar kısıtlı imkanlarla bunlara ulaşmak ve ulaşabilmek için de bu kadar başarılı olmak değil mi?
Evet.
Bir Türk olarak bizi onurlandırıyor. Zaten hocamız olduğu için saygı duyuyoruz sonsuz ama çok önemli.
Evet, mutlaka öyle. Mutlaka öyle.
Kolay şeyler olmasa
ve
gerek.
Bu arada yani Paris yaşamında da sadece okul ev arasında gidip gelmiyor anladığımız kadarıyla. Mesela kafelerde o dönemin farklı kesimlerinden isimlerle de işte 15 günde bir mesela buluşuyorlar. Turan Güneş'le mesela. Ondan sonra İlhan Koman'la bir dönem böyle bir ressam mimar çevresi var. Bir de tıp doktorları ve siyasetçilerden oluşan bir çevresi var. Fakat o dönem sadece ben giderdim. Başka müzisyen görmezdim o çevrelerde diyor. Biraz da böyle belki küçükçe bir eleştirdi yapıyor.
Evet.
Ama çok renkli bir dönem aslında hoca için. Ve onu da yanlış hatırlamıyorsam 53 yılında bitirip okulu bitirip dönüyor.
Orada Türkiye'ye. Da bir yani müzikte iz bırakıp dönüyor değil
aynen
mi?
Aynen öyle. Şöyle bir önemi var.
Dönünce de bir iz daha bırakıyor. Şimdi sözünüzü bölmeyeyim ben.
Şöyle bir önemi var. Aslında Darmstadt müzik kursları 1900 yanlış hatırlamıyorsam 47 ya da 48'lerde başlayan ve bugün de hala sürmekte olan Avrupa'nın önemli yeni müzik festivallerinden birisi. Hı hı. Yani özellikle Boulez'lerin, işte Stockhausen gibi yeni bestecilerin hakim olduğu bir yer. Ve orada 1950'de Nevit Hoca'nın birinci yaylı dörtlüsü çalınıyor. Tibor Varga dörtlüsü tarafından. Hı, ertesi sene Sinfoniyettası çalınıyor. Hermann Scherchen'in yönetimindeki Darmstadt Tiyatro Orkestrası, yani daha doğrusu Opera Orkestrası tarafından. Aslında oldukça önemli bir nokta bu. Çünkü bildiğim kadarıyla Darmstadt'ta o dönemde başka müziği çalınan bir başka besteci yoktur. Yani bizim ülkemizden.
Çok önemli. Evet.
Karel Ançel gibi o dönem artık anıtlaşmış bir orkestra şefi Prag Radyo Senfoni Orkestrası'nda onun orkestra suite'ini.
Hocanın ezerini çalıyor.
Ve hoca o konsere gidemiyor ama Paris'te radyodan dinliyor. Nusret Kayar'la birlikte. Evet. Nusret Kayar'ın çünkü radyosu var filan. Ve oradan dinlemiş oluyorlar.
Muhteşem yani. Dönem ya. Ve evet. Bu burada ben tekrar vurgulamak istiyorum. Bakın demin bir sürü isimler saydık. Sadece 20. yüzyıla damgasını vurmuş büyük devler artık anayasa olmuş. Hı hı. Kendi alanlarında evet, neredeyse evet. İsimler müzik alanında saydığımız gibi. Başka alanlarda da bu isimlerden yararlanmış olan Türk çocukları var oralarda. Hı hı hı. Oralarda o eğitimleri alıp geliyorlar. Evet. Peki bu şeyi açan yolu nedir? Büyük Atatürk ve Cumhuriyet
devrimleridir. Evet, yani
ne kadar bunun üzerine bassak, ne kadar altını çizsek azdır. Hı-hı. Aslında bütün bunlara neden olan bu devrimlerdir diyorum. Ve döndükten sonra Büyük Atatürk'e büyük bir hizmeti var hocanın.
Evet, Atatürk Oratoryosu.
Evet.
1953 yılında tamamlamış oldu.
Bunun sanırım, ne için? Evet. Çok
bunu ne için yaptığını da.
Evet, aslında ona bir şükran borcunu tamamlamak için yaptığını söylüyor. Hocanın kendi röportajlarında kullandığı ifade bu açıkçası. Ve yazmaya sanıyorum Paris'te başlıyor. 2-3 sene buluyor. Metnin şeyin müziğin tamamlanmış olması. Bu arada libretto'yu yazan Cahit Külebi.
Evet.
Yine önde gelen edebiyatçılarımızdan biri. Sanıyorum konservatörde müdürlük de yaptı kendisi bir dönem. Çok yakın bir arkadaşlıkları var Külebi ile Kodallı'nın. Ve onun için bu metni yazıp Paris'e yolluyor. Orada hoca yazıyor. 53'te sanıyorum bitiriyor ve bu şeyde seslendiriliyor. 9 Kasım 1953 tarihinde.
Bu arada da Büyük Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan şu andaki Anıtkabir yeni bitmiş oluyor. Evet. Etnografya'dan geçici istirahatgahından ebedi istirahatgahına taşınma döneminde. Bir vesile. O dönem.
Evet, vesile. Şöyle bir nokta var belki. O dönem 10 Kasım'larda hani matem olduğu için o dönem müzik çalınması yasak. Dolayısıyla konser bir gün önce opera binasında yapılıyor. 1953, 9 Kasım günü yapılıyor. Şeyin de devletin de katıldığı bir törenle beraber bu eser seslendirilmiş oluyor.
Şimdi ne dinleyeceğiz?
Ne dinleyelim? Bu eseri de dinleyemeyelim şimdi. Matem havası oluşturmayalım. Hocanın çok şirin, çok cici bir eseri var. Güzelleme. Bunu dinleyelim diyorum ben. Ne dersiniz?
Evet. Nevit Kodallı'dan Güzelleme'yi dinliyoruz.
Evet, Mersin Üniversitesi Orkestrası seslendirmiş. Münif Akal'ın arkadaşımız şefliğini üstlenmiş. Nevit Kodallı hocamızın emeğini de çok emeği geçmiş olan bir üniversitedir. Mersin Üniversitesi Konservatuvarı. Belki de onun anısına yaptılar. Güzelleme eserini dinliyoruz efendim.
Thank you. Thank you.
Vasco Dağlı'nın. Şimdi de eserlerinden biraz bahsedelim, diğer eserlerinden. Hı
hı. Aslında Nevit Hoca'nın oldukça farklı türlerde vermiş olduğu eserler var. Bu farklı türlerde yazma düşüncesi diyeyim ya da alışkanlığı öğrencilik yıllarından beri devam ediyor. Çünkü o dönemde de farklı gruplar için yazmış olduğu eserler var daha konservatuvarda öğrenciyken. İşte sextet sanıyorum o dönem yazılıyor. Orkestra için Pasakaya ve Fük mezuniyet eserlerinden biri. Hı hı. Birinci senfonisinin ilk iki bölümünü yine konservatuvarda yazıyor. Paris'te tamamlıyor mesela. Piyano için şan ve piyano için yedi lied. İçinde Nazım'dan da Cahit Külebi'den de sanıyorum şiirlerin olduğu bir albüm. Hı-hı. Ki o Nazım'da alıntı yaptığı için başına bela oluyor bir dönem. Hı-hı. Hakkında soruşturma açılıyor, pasaportuna el konuluyor falan.
Nazım'ın, tiyatro eserlerine evet. de sahne müziği yapıyor değil mi?
Evet, tiyatro ve film müziklerine de evet. sanıyorum yaptıkları var.
O tarafları da var.
Burada mesela benim hatırladıklarım, dinlettiğiniz Terli Turnasüiti, bunu canlı olarak dinlediğimi hatırlıyorum. Bunun dışında Atatürk Oratoryosu'nu zaten saydık meşhur eserlerinden biri. İki yaylı kuarteti var hı hı. hocanın. Bir tane piyanolu beşlisi var ki bu Hungaroton tarafından geçmişte çıkartıldı. Yani kaydedilip basıldı. Hı hı. Haydn dörtlüsüyle Deniz Arman Gelenbe'nin yapmış olduğu bir kayıt var. Orada piyanolu beşlisini dinlemek mümkün ki benim en beğendiğim eserlerinden biri hocanın piyanolu beşli.
Bir Gılgamış'ı mı var hocam?
Gılgamış, aynen Gılgamış'ı var. Piyano sonatı var. Hı. Bu arada piyano sonatı hem Ferhunde Erkin'e ithaf ettiği, onun tarafından da çalınan ve Necil Hoca'nın, pardon Nevit Hoca'nın da hem Darmstadt'ta hem de Ankara'da çaldığı bir eser. Bu açıdan da yine önemli aslında tarihi olarak. Sonradan sanıyorum Türkiye'ye dönüşünden sonra koroya daha fazla merakı oluşuyor hocanın. Koroya sonradan yazdığı çok eserler var ve bir dönem Polifonik Korolar Derneği başkanlığını yürütüyor. 80'li yıllarda sanıyorum. Mersin'de korolar kuruyor ve fazla sayıda koro eseri veriyor aslında Nevit Hoca.
Evet.
Mersin deyince aklıma şey geldi. Hoca emekli olduktan sonra memleketine döndü Mersin'e.
Evet.
Mersin Üniversitesi de bir konservatuvar kurma aşamasına geldi ve hocanın çok büyük katkıları
olmuş.
Bu konuda söyleyeceğiniz şeyler var mı? Ve birçok isimler verilmiştir. Hatta ben biliyorum Mersin'de bir Güzel Sanatlar Lisesi'ne de ismi hocanın verildi. İsmi verildiği
doğru.
Çok katkıları oldu Mersin evet. ve çevresindeki müzik yaşamına. Hı-hı. Aslında doğduğu, topraklara.
Doğduğu topraktan çıkıp gelişip evet. sonra doğduğu topraklara
geri
bir şey
dönmesi.
Evet, geri evet. dönmesi ve bir şeyler katmış. Yani önemli şeyler katmış evet. olması lazım bir şey değil. Hatta onu söylemek. İlk Çukurova'da sanıyorum bir dönem hocalık yapıyor sözleşmeli hı hı. olarak ve sonra Mersin'deki konservatuvar kuruluşuna ön ayak oluyor aslında. Hı
hı. Evet.
Yani orada en büyük emeği geçen isim belki de Nevit Hoca ve bu açıda önemli. Türkiye'de konservatuvarların sayısında hep böyle tartışmalar olur. Yani az ne kadar az ya da opera balilerin sayısında. Ne güzel ki bir konservatuvar daha bize kazandırmış oldu. Ki bugün bildiğim kadarıyla Mersin'deki konservatuvarın mesela Erasmus programlarıyla bizim İstanbul'da, Ankara'da bazı okulların sahip olmadığı bağlantılara sahip olduğunu duyuyorum. Mesela Hans Eisler'le bağlantısı olduğunu ve birçok öğrenci değişiminin yapıldığını görüyorum. Bu da önemli bir şey. Yani demek ki orası da oldukça evet izlerinden biri. Birisi, katkılarından biri şüphesiz ki.
Kısa sürede kuruluşundan bu yana çok büyük bir ivme ile belli yerlere yükselmiş bir konservatuvar, Mersin Konservatuvarı. Gerek öğretim kadrosu, gerek vizyonu ile kurduğu oda orkestrasının
evet,
işlevi
evet,
ve sürekli yaptıkları konserler, CD'ler. Yani yaşamı çok kısa belki daha henüz
evet.
çok genç bir konservatuvar ama hakikaten bu çok fazla şeyler sığdırmış.
Evet yani mesela Mersin Üniversitesi Akademik Orkestrası'nın yaptığı bir kayıt var. 3 CD'nin oluşan Cumhuriyet dönemi Türk Besteci'de değil. Nevit
evet.
Hoca'nın da bir eseri var o kayıt içinde. 3 CD toplamında bir albüm. Ve gerçekten büyük bir hizmet aslında.
Evet.
Bugün hani Türk bestecilerin eserlerinin çalınmasında ya da kaydedilmesinde özellikle hep şikayetlerimiz oluyor. Ama bu yaptığı katkıdan dolayı da buradan bir kez daha Mersin Üniversitesi Akademik Orkestrası'na teşekkürlerimizi
iletiyorum. Teşekkürler yöneticilerine bu katkı olan
evet.
ve o CD'lerde şeflik yapmış olan arkadaşımız hı-hı. sevgili Burak Düzün'e de buradan
Düzün.
Selam
evet.
yolluyoruz. Ve hocamızın bir eserini daha dinleyelim. Hocamız soprano, bariton ve piyano için 3 tane düet yazmış. Bunlara da tabii ki yine Anadolu kaynaklı eserler, düetler. Üç tane türkü bu aslında. Bir tanesi Sarı Zeybek, diğeri İlimon Ektim Taşa, diğeri Horozum. Dinliyoruz efendim. Soprano Ece İdil, bariton Caner Akgün ve piyano eşliğinde Metin Ülkü tarafından seslendiriliyor. Dinleyelim efendim.
Evet, Nivit Kodallı'yı konuşuyoruz bu programımızda. Kendisi çok önemli bestecilerin yetişmesine de neden olmuş değil mi?
Evet, yani. Aslında bugün bildiğimiz ve hayatta olup Türkiye'deki müzik yaşantısının önemli noktalarında bulunan isimlerin de hocalığını yapmış. Örneğin benim de hocam olan Turgay Erdener'in hocalığını evet. yapmış. Sıdıka ve İnce Özdil hocaların hocalığını yapmış. Kamran İnce'nin konservatuarda okurken hocalığını yapmış. Ve de yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Yazıcı'nın da hocalığını yapmış bir isim. Ve bundan dolayı da evet oldukça fazla ismi Türk müzik yaşamına kazandırmış olmasından
unuttuğumuz
dolayı.
Unuttuğumuz isimler varsa evet. kusura bakmasınlar mutlaka vardır.
Evet benim aklıma gelenler tabii. bunlar.
81 yılında devlet sanatçısı unvanını almış. Hı-hı. 1997'de Sevda Canap Ant Müzik Vakfı'nın onur ödülü altın madalyası. Hı-hı. Anadolu Üniversitesi'nin fahri doktora unvanı Hı-hı. var. Yine Cumhuriyet Üniversitesi'nin fahri doktora unvanını taşıyor Sayın Nevit Kodallı.
Belki küçük bir şey eklemek lazım. Bir de 87'de Fransızların sanat ve edebiyat şövalye nişanı. Evet, Legion d'honneur'ü evet. de
o da almış. Çok önemli. Da önemli
bir
şey. Evet.
Bir de hocanın evet. şefliğini unutmayalım. Şefliği var. Bir dönem de Ankara Operası'nın şefliği.
Şefliğini yapıyor. Şefliğini yapıyor. Evet. Ve orada hani fazla sayıda Türk eserlerini de seslendiriyor. Hı-hı. Yani kendi eserleri de var ama mesela sanıyorum Saygun'un Kerem Hı-hı. Operası'nın da sahneye konulma süreci var. Şu an sahneleyip sahnelemediklerini tam hatırlamıyorum ama oldukça fazla sayıda opera ve bale eserinde sahneye koymuş yani seslendirmiş bir isim orkestranın başında. Belki bu konuda bir de son olarak şundan bahsetmek isteyebilirim. Nevit Hoca ile ilgili yazılmış aslında az da olsa maalesef iki tane kaynak var. Kitap var daha doğrusu.
Bunların değerli bir dinleyicilerimizi tanesi. Alıp oradan
evet yani isteyenler, ilgilenenler öğrenebilirler. Bir tanesi sizin bahsettiğiniz gibi Sevda Canap Altın Onur madalyasını verilmesinden sonra yazılan kitap Erdoğan Okyay'ın kitabı.
Evet.
Bunu bulabilirler. Bir de benim hep bahsettiğim Evin İlyasoğlu'nun yazdığı Mersin'den Yükselen Çağdaş Bir Ses Nevit Kodallı kitabı. Pan yayınlarından çıkmış olan 2009 yılında. Oldukça güzel bir kitap. Okumalarını tavsiye ederim ilgilenenler.
Evet. Sayın Hoca, sevgili hocamızı kalp krizi nedeniyle değil mi? Kaç yılında?
2009
yılında. Ne yazık ki kaybettik.
Evet. Mersin'de şu anda ebedi istirahat yanında.
1 Eylül
yanında.
2009'da evet. kaybettik. Evet ama Şikolat eserleri onu yaşatmaya devam edecek.
Evet.
Öğrencileri de şimdi anıları değerli da, sanatçılar mutlaka. Değil mi? Çok Türkiye'nin çok önemli sanatçıları ve onların yetiştirdiği öğrenciler de evet. müzikte iz bırakmaya devam edecekler. Ne güzel anlattınız hocamızı.
Çok teşekkür ederim.
Çok keyifli bir programdı. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için
çok
size de sanat hayatınızda başarılar diliyoruz.
Çok teşekkürler. Ben de Türk bestecilerinin hayatlarının anlatılmasına izin vererek onların yeniden hayat bulmasını sağlamanızın ötürü sizlere çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz bu hafta rahmetli hocamız, çok değerli sanatçımız Nevit Kodallı'yı andık. Sağ olsunlar Sayın Orhan Veli Özbayrak, Hacettepe Üniversitesi Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi. Bizi yalnız bırakmadılar programımızda.
Estağfurullah, çok teşekkür ederiz.
Sağ olunuz. Haftaya yepyeni müzikte iz bırakanlar da sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Sanatsız, müziksiz kalmayın efendim.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.